Ayrım 18 Danimarkalı Yem Henrik Brun Sayfa 189 Generalski Stol Hırvatistan. Delirmiş bu adam diye bağırdı Ketil ve hızla frene basıp direksiyonu sağa kırdı. Araba neredeyse şarampole yuvarlanacaktı. Aniden karşılarına çıkan sarı tır kamyonu yanlarından geçiyordu. Ketil şoku üzerinden atlatamamıştı. Ne işi var bu koca kamyonun böyle dönemeçli köy yollarında? Bu kamyonların böyle dar yollara girmeleri yasaklanmalı dedi İnes ve yanlarından geçen kamyonun Skoda'sına sürtünüp sürtünmeyeceğini endişeyle beklemeye başladı. Tepelik bir arazide 2 metre genişliğindeki bol dönemeçli bir yoldaydılar. Kamyon Bosna plakalıydı ama uzun yol sürücüleri için bu yollar kestirme sayılamayacak kadar dar ve zahmetliydi. Başka bir dertleri yoksa tabii. Mesela dikkat çekmemek gibi. Durum buysa kamyonun o yollarda dolaşması anlaşılabilirdi. Kettle ve Ines için de aynısı geçerliydi. Bulundukları bölgede fazla yerleşim yeri yoktu ve trafik yok denecek kadar azdı. Bu yüzden Karlovac'a varmadan hemen önce ana yoldan ayrılmışlardı. Görebildikleri kadarıyla peşlerinde araba yoktu. 5 saat önce Umag'da otelden ayrıldıktan sonra her şey tıkır tıkır işlemişti. Kettle arabayı kullanıyor, Ines de kampta kalan kadınların avukata verilmek üzere alınan ifadelerinin kopyalarını okuyor, arada bir not defterine bir şeyler yazıyordu. Novi'ye yazacağı haber yazısını biçimlendiriyordu galiba. Kettle, Ines'in hafta sonu gazetesi için ses getirecek bir yazı yazıp yazmayacağını soracaktı, vazgeçti. Delinin aklına taş getirmemeliydi. İçinde bir şüphe onu rahatsız ediyordu. İnes bu mücadelede onunla sonuna kadar gidecek miydi? Yoksa istediklerini elde ettikten sonra kendi yoluna mı gidecekti? Öte yandan olayı çözmekten çok uzaktaydılar. Beklemeleri gerekecekti. Moldavyalı kadınların ifadeleri Balkanlardaki kadın ticaretine ayrıntısıyla gözler önüne seriyordu. Ama Tatyana'nın anlattıkları her şeyi ortaya çıkaracak kadar değildi. Kadınların bu ifadeleri vermelerinin nedeni sınır dışı edilip yine beyaz kadın tüccarlarının eline düşmekten kurtulmaktı. Bu yüzden Slovenya'ya gelmeden önce Karadağ ve diğer ülkelerde yaşadıkları olayları anlatmışlardı. İnes ve Ketil kendi soruşturmalarında yol aldıkları zaman bu ifadeler işlerine yarayabilirdi. Kettle otelde kahvaltıdan sonra Ines'in bilgisayarını ödünç alıp Sanye firması ve firmanın faaliyetleri hakkında kısa bir araştırma yapmıştı. Sanye Yugoslavya parçalandıktan sonra ortaya çıkan devletlerde yıldırım hızıyla yayılmıştı. Michael firmaya girmekle akıllı davranmıştı. Tabii bedelini hayatıyla ödeyinceye kadar ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu Kettle. Josip Österreicher hakkında da internette araştırma yapmış, tahmin ettiğinden de tanınmış zengin biri olduğunu okumuştu. Sanye'nin başarısının bir benzerini daha görmemişti Slovenya. Kettle Österreicher'in aynı zamanda eşi Helle Madsen'in de forma giydiği Sanye Handball Kulübü'nün başkanı olduğunu öğrenmişti. Helle Madsen hakkında da bir şeyler okumak istemişti ama önüne çıkan sayfaların neredeyse hepsi Helle'nin handbol sahasında çekilmiş resimleriyle doluydu ve Slovenceydi. Helle Madsen ve Josip Österreicher hakkında birlikte arama yaptığındaysa karşısına magazin basını ve bulvar gazetelerinin dedikodu sayfaları çıkmıştı. Şık davetlere, film premierlerine katıldıklarına, kırmızı halıda yürürken çekilmiş resimler de bunlar. Österreicher'de Kettle'i rahatsız eden bir şey vardı. Nedenini ve uğraştığı soruşturmada önemi olup olmadığını bilmiyordu. Toparlama yaparken Ines'le bunları konuşacaktı. Kamyon yanlarından geçip gittikten sonra Kettle yeniden gaza bastı, radyoyu açtı ve ''Nasıl çalışıyor bu?'' diye sordu. Ines Kettle'in elini radyodan uzaklaştırdı ve FM frekansını ayarlamaya başladı. Kanalların çoğunda Sırp Hırvatça müzikler ya da konuşmalar vardı. Bazı kanallarda İngilizce pop çalıyordu. İngilizce kanallarından birinde durdu Ines. Spiker Portoroz'la havanın sağanak yağışlı olacağını, Maribor'da ise parçalı bulutlu olduğunu söylüyordu. Her ikisi de Slovenya şehirleriydi. ''Radio Slovenia International, senin gibiler anlasın diye kuruldu.'' dedi Ines. ''Pek hoş, teşekkür ederim. ama o radyo istasyonu dünyanın her yanından dinlenebiliyordur. Sen bu istasyonu bulmakla bana ve Hırvatlara ne kadar uygar, ne kadar Avrupalı olduğunuzu mu göstermek istiyorsun şimdi?
Öyle de diyebilirsin. Tabii onun da etkisi var. Bak, şimdi de Almanca konuşuyor, dedi Ines gülerek.
Şimdi de Almanca hava durumu başlamıştı. Ne zaman müzik çalacak bunlar? Ines ani bir kahkaha attı. Ketil dönüp baktı. Ketil'le birlikteliğin keyfini çıkarıyor gibiydi Ines. Kendisi de rahatlamıştı. Bir haça varmaktan başka yapacak bir şeyleri olmadığından kendilerini özgür hissediyorlardı belki. Ellerinde henüz konuşup tartışacak bir bilgi yoktu. Bir gün önce yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda bu durum çok tuhaflarına gidiyordu. Göründüğü kadarıyla ikisi de geçirdikleri zamanın tadını çıkarmayı ihmal etmiyordu. Yarım saat önce öğle yemeği yerken de böyle olmuştu. Neredeyse tamamen ıssız bir kasabada küçük bir restoran bulmuş, tipik Balkan yemekleri ısmarlamışlardı. Ines Ketel'in Rasnici, dipnot sebzeli şiş kebap ile Pieskavitsa, dipnot çeşitli etlerden yapılan büyük ve yassı köfte arasındaki farkı bilmesine çok şaşırmıştı. Cevapçici hakkındaki bilgisi de şaşkınlığına eklenmişti. Dipnot, Balkan ülkelerinde yaygın parmak kalınlığı ve uzunluğundaki köfte. Eski bir savaş muhabiri böyle şeyleri unutmazdı. Tabaklarında ne varsa silip süpürmüş, yemeğin ardından birer sigara tüttürmüşlerdi. Şanslarından bu alanda Hırvatistan, Slovenya'dan biraz daha ilkeldi. Lokantalarda sigara içilmesine hala izin veriliyordu. Hırvatistan daha Avrupa Birliği'ne girmemişti ve böyle sevilmeyen bir yasağı daha şimdiden gündeme getirmenin anlamı yoktu. O gün ne yapacaklarını da konuşmuşlardı. Ketil, Josip Österreicher konusunu açmış, Ines Josip'in içki sigara ya da kadın ticaretine bulaşmayacak kadar yüksek bir konumda olduğunu söyleyerek itiraz etmişti. Ama belki Josip'in ilişkide bulunduğu bazı kişiler o kadınların müşterisi olabilirlerdi. Ketil, Ljubljana'ya dönünce Österreicher'le konuşmak istediğini söylemişti. Michael'ın eski bir arkadaşının, yıllardır Michael'ın işverenliğini yapmış biriyle konuşmasından daha doğal ne olabilirdi? Ines Ketil'e hak vermişti. Cephesinde onlarca kurşun deliği ve çatısında da bir roket atarın açtığı büyük bir delik bulunan bir evin yanından geçiyorlardı.
''Evler dikkatini çekti mi?'' diye sordu Ines.
''Evet, çok hazin görünüyorlar. Buralarda bayağı şiddetli çatışmalar yaşanmış anlaşılan.'' diye cevap verdi Ketil.
''Evlerdeki tahribatı kastetmedim. Buralarda kimse oturmuyor artık, evler boş. Onu demek istedim.''
Geçtikleri bölge Karayina bölgesi diye adlandırılan yerde. Yugoslavya parçalanma belirtileri gösterince Hırvatistan'da yaşayan Sırplar kendi bağımsız cumhuriyetlerini ilan etmişlerdi burada. Ketil savaş muhabirliği yaptığı yıllarda bu bölgeye çok gelmişti. Bir defada Birleşmiş Milletler yardım konvoyundayken Michael'la birlikte gelmiş, isyancı Sırplara acil yardım getirmişlerdi. Sırplar daha sonra o bölgeden sürülmüşlerdi. Barış gelince Hırvatistan, Sırpların geri dönüp evlerine yeniden yerleşebileceklerini ifade etse de çok az sayıda Sırp geri dönmüştü. Ines boş evleri gösterirken geri dönmeyen Sırplardan bahsediyordu.
''Savaştan bu yana buralarda pek bir şey olmamış.'' dedi Ines.
Ketil cevap vermedi. İki çocuklu kadının kaçıp Birleşmiş Milletler kampına gitmesine yardım ettiği yer burasıydı. Michael da istense böyle yardımda bulunacak biriydi. Her ne kadar UNHCR'ın tarafsızlık konusunda kesin talimatı ve sınırlamaları olsa da, her ne kadar Michael mümkün olduğunca kurallara uygun çalışsa da, arada bir bazı insanlara yardım ettiği oluyordu. Zdenka'ya sahip çıkması bunun en güzel örneklerinden biriydi. Ama kaçakçılık işine nasıl bulaştığı esrarını koruyan bir bilmeceydi. Seks endüstrisine kadın temin etmek onun yapacağı bir iş değildi. Belki de sonunda bu yüzden frene basmış, kadınları serbest bırakmıştı. Belki vicdan azabı duymaya başlamıştı. Yaptığı şey canıyla cezasını ödeyecek kadar ağır bir suç muydu peki? Michael'ın da sırları vardı belki. Belki de savaş zamanında o da bir şeyler yapmıştı. Kettle'in içinden geçtiği bu bölgede mültecilere yardım etmişti Michael. Kettle birden aklından tamamen çıkardığı bir şeyi hatırladı. Düğün. Emilia ve Gora'nın düğünü. Düğün yarın akşamdı. Buradan birkaç yüz kilometre uzakta. Ama düğüne katılamayacaktı. Tatilinin amacı Zdenka'yı ziyaret edince tamamen değişivermişti. Hayır, daha önce trende giderken Grado arayıp Michael'ın öldüğünü bildirince değişmişti. Artık Kettle tatilde değildi. Emilia'ya düğünlerine katılamayacağını nasıl söyleyeceğini düşünmeye başladı. Arabayı sağa çekti, durdurdu ve dışarı çıktı. ''Telefon mu açacaksın?'' diye sordu Ines. ''Hayır, sadece bir mesaj yazacağım.'' ''Kime?'' ''Bosna'da tanıdığım iki kişiye. Yarın akşam Saraybosna'da bir düğüne katılmam gerekiyordu. Tamamen unutmuşum. Gidemeyeceğimi bildireceğim.'' ''Kıyafetlerin hazır oysa?'' dedi Ines ve Kettle'in üzerindeki takım elbiseyi süzmeye başladı. Kettle sıkıntıyla gülümsedi, mesajı yazmaya başladı. Kopenhag'dan yola çıkarken takım elbisesini düğün için valizine koymuştu. Ama o takım aradan geçen sürede cenazede kullanılan bir elbise oluvermişti ve cenaze töreninden beri üzerindeydi. ''Bir yerde durup giyecek bir şeyler almam lazım.'' dedi Kettle. ''Bir haçtan alırsın. Önceliğimiz bir an önce oraya ulaşmak.'' Kettle başını sallayarak onayladı. Bir an önce fark edilmeden bir haça ulaşmaları gerekiyordu. Bir haçta kimse varlıklarını fark etmemeliydi. İlk ipuçlarını orada bulabilirlerdi. Kettle direksiyona geçip arabayı çalıştıracaktı. Telefonu çaldı. Telefonu cebinden çıkarıp arayanın kim olduğuna baktı. Emilia'ydı. Emilia, Kettle'in eski bir arkadaşının ölümü yüzünden düğüne katılamamasına üzülmüş, sarsılmıştı herhalde. Ya Emilia Kettle'in gerekçesine inanıp başsağlığı dileyecek ya da Kettle'in gerekçesini rahatsız bir adamın düşüncesi olarak niteleyip yalan söylediği için azarlayacaktı. Her halükarda zaman alacak bir telefon konuşması olacaktı. Telefonu açmadı. Balkanlarda bir yer. Duşta fark etmişti çizikleri. Duştan fışkıran su apış arasına vurdukça acı hissediyordu. Hızla el duşunu çekip atık su deliğine baktı. Yerde kan vardı. Elini apış arasına götürüp hissetmeye çalıştı. Acı daha da arttı. Suyu soğuk suya çevirip apış arasına bir daha su tuttu. Bu kez daha fazla acıdı. Acıdan bağırmaya başladı. Yaşadıklarının bedelini bedeniyle de ödemeye başlamıştı artık. Daha önce psikolojik acıyla birlikte fiziksel acı ortaya çıkmamıştı. Panik içinde bir çığlık attı ve elinden duşu fırlattı. Yere düşen duştan fışkıran soğuk su sağa sola sırtına fışkırıyordu. Yaşadığı panik gözyaşlarına dönüştü. Dizlerinin üzerine çöktü. Su ensesine vuruyordu şimdi. Şimdi makineyi nasıl devreye sokacak, nerede ve kim olduğunu nasıl unutacaktı? Tek savunma mekanizması ortadan kaybolmuştu. Bir müşteri daha gelirse duyacağı acının altından kalkamayacaktı. Cinsel organının lime lime olmuş dudakları bedenini ve ruhunu yırtıp parçalayan bir acı verecek ve ona bir insan olduğunu hatırlatacaktı. Onu bir daha ayağa kalkmamacasına yere yıkacaktı. Artık yalnız olmadığını hissetmeye başlayınca ellerini yüzünden çekti, başını kaldırıp baktı. Önünde Darko'nun ayakkabılarını görünce titredi, çığlığını duyup gelmiş olmalıydı. Ağlamamaya çalışarak sağ eliyle duşa uzandı, yüzünü yıkayacaktı. ''Ne yapıyorsun?'' diye bağırdı Darko. ''Çok acıyor, kanıyor da'' dedi bağırarak. Mazeretleri dikkate almayacağını, işten kaytarmak için uydurduğunu düşüneceğini çok iyi biliyordu. Darko suyu kapattı, saçlarına yapışıp çekti. ''Tamam, uzatma artık, bir daha da böyle yalana başvurma'' dedi aşağılayıcı bir kahkahayla. Aynı zamanda da kavradığı saçlarından çekip ayağa kaldırmaya çalışıyordu. İlk kez o kadar uzun süre gözlerine baktı. Hor gören bakışlarla gözlerini kırpmadan teslim olup özür dilemesini bekliyormuş gibi bakıyordu. Ama o hiçbir şey söylemiyordu. Darko birden yüzüne iki tokat attı. Önce elinin içiyle bir yanağına, sonra da elinin tersiyle diğer yanağına. ''Derdin varsa tedavisi bende hazır'' dedi ve boğazına yapışıp başını öne bastırdı. Nefes alamıyordu. Yerde dizleri ve elleri üzerinde duruyordu. Darko boğazını bıraktı, ardından ensesinde bir tabanca namlusunu hissetti. Çıldırmış gibi bağırmaya başladı kız. Darko içine girip çıkmaya başlayınca bir tığ batırılıyormuş gibi acı hissediyordu.
''Hayır, hayır!'' diye bağırarak bir koluyla Darko'yu itmeye çalıştı.
Darko'nun tabancanın emniyetini düşürdüğünü duydu. Sağ elini yumruk yapıp ağzına soktu ve ısırabildiği kadar ısırdı. Yeniden bir makine haline dönüşebilmek için son kez çaresiz çabaladı. Darko içinde 10 defa kadar daha gelip gidince teslim oldu. Gücü tükendi. Dirsekleri yanlara doğru kaydı ve yüzü şiddetle yere çarptı. Makine işe yaramıyordu artık. Bozulmuştu.
Krajina Hırvatistan.
''Şşt, hey!'' dedi İnes elini Ketil'in yüzü önünde sallayarak. Ketil düşüncelerinden uyandı.
''Ne düşünüyordun, düğünü mü?''
Ketil başını sallayarak ''Ve savaşı'' dedi. ''Savaş zamanı buradaydım.''
''Kötü müydü?''
Ketil yine başını salladı.
''Bosna çok daha kötüydü'' dedi İnes ve içini çekti.
Ketil hala sessizdi. Ne diyecekti ki? Ketil siperler arasında gidip gelirken İnes daha seçme yaşına gelmemişti. Nereden bilecekti savaşın vahşetini, bedelini?
''Aklından geçeni biliyorum'' dedi İnes.
''Neymiş?'' dedi Ketil. Öyle çabuk omuz silkmişti ki kendini ele vermiş gibi hissetti.
''Savaş zamanı cephede dolaşmadığım için hiçbir şey bilmediğimi düşünüyorsun.''
Nasıl da okumuştu düşüncelerini?
''Hayır, öyle düşünmüyorum'' dedi Ketil ama sesinin inandırıcı çıkmadığının farkındaydı.
''Evet, öyle düşünüyordun'' diyerek güldü İnes.
''Eh, biraz öyle aslında.'' İnes derin bir nefes aldı ve daha ciddi bir konuya girdi.
''Senin karşılaştığından çok daha fazla savaş kurbanıyla karşılaştım. Çok daha fazlasına yardım ettim. Sen savaş bitince ülkene döndün. Bense mültecilerle konuştum, onları dinledim. Yeniden evlerine dönünceye kadar yanlarındaydım. Sen toplu tecavüz sarsıntısının atlatılmasının ne kadar sürdüğünü bilir misin? Ya da Srebrenica dullarının acılarını?''
Moldovyalı kadınların hikayelerinin bulunduğu kağıtları göstererek devam etti.
''Bunlar da savaşta tecavüz kadar korkunç hikayeler. Bu da günlük tecavüz. Önce fuhuş baronlarının altına yatıyorlar ki çalışmaya hazır olsunlar. Sonra da günde 10 adamla birlikte oluyorlar. Bu bir insanı ne hale getirir, bilir misin sen?''
Ketil midesi bulanmış gibi gözlerini kıstı. Düşüncesi bile iğrençti. ''Ben olsam kaçmak için elimden geleni yapardım herhalde. Başıma böyle bir şey geleceğine öleyim daha iyi.'' dedi.
''Söylemesi kolay. Kaçmaya çalışırlarsa öldürülme riskiyle karşı karşıyalar. Neredeyse hiçbiri kaçmaya cesaret edemiyor. Elleri kolları bağlı. Her türlü şantaj altında esirler. Pasaportları ellerinden alınmış. Bir de ortaya hiçbir zaman ödemekle bitmeyecek borç çıkarmışlar. Fuhuş baronları her gün neler yaptıklarını ailelerine söylemekle tehdit etmiş. Psikolojik ve fiziksel şiddet. Ya da işbirliği içinde oldukları polise şikayet tehditleri. Moldovyalı kadınlar üniformalı erkeklere ne kadar güven duyar sence? Hiç.''
Biliyorum dedi Kater.
Kızları bir odaya kapatmalarına bile gerek yok. Tamamen kontrolleri altına almışlar.
İnes'in neredeyse nefesi kesilmişti. Çok kızmıştı. Ketilse ne söyleyeceğini bilemiyordu. Söyleyecek bir şey yoktu. İnes'in söyledikleri doğruydu. Sadece başını sallamakla yetinerek trafiğe yoğunlaşmaya çalıştı.
''Arkaya baksana bir'' dedi İnes aniden.
Ketil dikiz aynasından baktı. 100 metre kadar arkalarında bir araba vardı. Yol şimdi biraz daha genişlemişti ve kısa süre sonra Zagreb ve Split arasındaki Slunja varmış olacaklardı.
''Bizi izliyor galiba. Ara yollardan birinde park halindeydi. Biz önünden geçince o da yola çıktı.'' dedi İnes.
''Anlaşıldı.
Sen biraz önce konuşurken hız kesince o da hız kesti arkamızda. Hız kesmesine gerek yoktu. Yol geniş, trafik açık. Rahatça sollayabilirdi bizi.''
Ketil biraz daha gaza bastı. Arkalarındaki araba 200 metre kadar geri düştü. ''Şimdi ne yapalım?'' diye sordu Ketil.
''Bırak yaklaşsın biraz. Kim olduğunu daha rahat görürüz.'' dedi İnes.
Ketil yine hız kesti. Arkalarındaki araba bu kez iyice yaklaştı ve arabanın yeşil Opel marka bir araba olduğunu gördüler. Slovenya plakalıydı ve şoförün dışında yolcu olup olmadığını seçemiyorlardı.
Slovenyalı plakalı bir arabanın bu köy yollarında ne işi var diye sordu Ketil. Ben de onu merak ediyorum. Bir benzin istasyonunda durup benzin alalım. O zaman peşimizde mi değil mi anlarız.
Ketil bedenine adrenalinin geri döndüğünü hissetmeye başladı. Bu bir gün önce yaşadıkları heyecanı yaşayacakları anlamına geliyordu. 10 dakika sonra Sluin'i geçtiler ve Split'e giden şehirler arası yola saptılar. Yeşil Opel de aynısını yaptı ama araya bir başka araba daha girdi. Arabanın içinde kaç kişi olduğunu hala göremiyorlardı. İleride bir benzin istasyonu gördüler. ''Gir şuraya'' dedi Ines. Ketil Skoda'yı kurşunsuz benzin pompasının yanına park etmeye çalışırken Ines de peşlerindeki Opel'i gözlüyordu. Tahminlerinin aksine içinde sadece sürücünün bulunduğu araba benzin istasyonunun önünden geçip gitti.
''Bizi takip etmediğini anladık en azından'' dedi Ketil. Arabadan çıktılar.
''Ben benzin doldurayım, sen kahve al'' dedi Ines ve şoför mahalline geçerek benzin deposunun düğmesine basıp kapağı açtı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 199.